Standart model öncesi fizik. 19. yüzyılın sonlarında fizik neredeyse tamamlanmış gibi görünüyordu. Newton'un hareket ve kütle çekim yasaları 200 yıldan fazla bir süredir sarsılmaz bir şekilde ayakta duruyordu. Maxwell'in denklemleri, elektrik ve manyetizmayı tek bir elektromanyetik alanda birleştirdi. Termodinamik, ısıyı, motorları ve entropiyi açıkladı. 1890'larda kendine güvenen bir fizikçi, doğanın temel ilkelerinin büyük ölçüde bilindiğine ve geriye sadece küçük detayların tamamlanması gerektiğine inanabilirdi. Bu ruh hali, 1900 yılında Lord Kelvin tarafından fizik biliminin neredeyse tamamlandığını, sadece ufukta birkaç bulut kaldığını ilan etmesiyle ünlü bir şekilde özetlendi. İronik olarak, bu bulutlar fizik bilimini sonsuza dek değiştiren fırtınaları ateşledi. Newton'un başarısı ve Merkür'ün perihelionu. Newton'un hareket ve evrensel kütle çekim yasaları inanılmaz derecede güçlüydü. Bir elmanın düşüşünü ve ayın yörüngesini aynı formülle açıklıyordu. Halley kuyruklu yıldızının dönüşünü öngördü, gezegen navigasyonuna rehberlik etti ve nesiller boyu bilim insanlarına ilham verdi. Ancak her şey mükemmel bir şekilde uyuşmuyordu. Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ün yörüngesi, her dönüşte en yakın noktasının hafifçe kaydığı bir prejesyon gösteriyordu. Bunun çoğu, Newton mekaniği ve diğer gezegenlerin kütle çekim etkisiyle açıklanabilirdi. Ancak yüzyıl başına 43 yay saniyesi fazla bir sapma açıklanamıyordu. Bazıları bu durumu açıklamak için görünmez bir vulkan gezegeni önerdi. Ancak teleskoplar böyle bir gök cismi asla bulamadı. Bu küçük anomali kolayca göz ardı edilebilirdi. Ancak bu, Kelvin'in gizlenmiş bulutlarından biriydi. Newton'un anlık, mutlak kütle çekim vizyonundaki daha derin bir kusuru işaret eden küçük bir anomali, eğilmiş uzay zamanın ilk fısıltısı. Kara cisim felaketi. Başka bir bulut, ısı ve ışık dünyasında şekilleniyordu. Kara cisim, tüm radyasyona emen ve yeniden yayan idealize edilmiş bir nesne, sıcaklığına bağlı karakteristik bir spektrumla parlar. Klasik fizik, yüksek frekanslarda yayılan radyasyonun sınırsız bir şekilde artacağını öngördü ve bu da sözde ultraviyole felaketine yol açtı. Başka bir deyişle, sıcak bir soba ultraviyole ışıkta sonsuz enerjiyle parlamalıydı. Açıkça absürt. Deneyler, gerçek kara cisimlerin sınırlığı, iyi tanımlanmış spektrumlar yaydığını gösterdi. Klasik fizik burada açıkça başarısız oldu ve yeni ilkeler olmadan düzeltilemezdi. 1900 yılında Max Planck, isteksizce cesur bir çözüm önerdi, enerji sürekli değil, ayrık paketler halinde gelir, kuantum. Daha sonra şöyle hatırladı, bir tür çaresizliğe başvurmak zorunda kaldım, çaresiz bir eylem. Bu radikal fikir, kuantum teorisinin doğumunu işaret etti. Ancak Planck'in kendisi bunu bir devrimden ziyade bir hile olarak gördü. Bir başka bulut karardı, patlamaya hazır. Fotoelektrik etki. 1905 yılında Albert Einstein, klasik fiziğe kuantum darbesini derinleştirdi. Uzun zamandır dalga olarak anlaşılan ışık, aynı zamanda bir parçacık gibi davranabilirdi. Fotoelektrik etkide, bir metale çarpan ışık elektronları dışarı atar. Klasik teori, dışarı atılan elektronların enerjisinin ışığın yoğunluğuna bağlı olması gerektiğini söylüyordu. Ancak deneyler, bunun frekansa bağlı olduğunu gösterdi. Sadece belirli bir eşik frekansın üzerindeki ışık, parlaklığından bağımsız olarak, elektronları serbest bırakabiliyordu. Einstein bunu, ışığın daha sonra foton olarak adlandırılan enerji paketlerinde geldiğini öne sürerek açıkladı. Işık kuantumlarının kelimenin tam anlamıyla alınması gerektiği görülüyor, diye yazdı. Işığın parçacık görüşüne bu şok edici dönüş, ona Nobel ödülü kazandırdı. Daha da önemlisi, dalga parçacık ikiliği sadece bir merak değil, temel bir ilke olduğunu gösterdi. Bir başka bulut şimşekle parladı. Atomlar ve Rutherford'un sürprizi. 1900'lerin başında atomlar gerçek olarak kabul edilmişti, ancak yapıları bir gizemdi. J.J. Thomson'un eriklik modeli, elektronların dağınık bir pozitif yük içinde gömülü olduğunu hayal ediyordu. Ancak 1911'de Ernest Rutherford'un altın folyo deneyi bu resmi paramparça etti. İnce bir altın folyoya alfa parçacıkları ateşlediğinde, çoğu geçti, ancak bazıları keskin açılarda daldı. Sanki 15 inçlik bir top mermisini kağıt mendille ateşlemişsiniz ve geri dönmüş gibi, dedi Rutherford. Sonuç, atomlar, çoğunlukla boş alanla çevrili küçük, yoğun bir çekirdeğe sahipti. Ancak yörüngede dönen elektronlar neden çekirdeğe spiral çizerek enerji yaymazdı? Klasik elektrodinamik bir cevap sunmadı. Atomların kararlılığı bir gizemdi, Kelvin'in bir başka bulutu, bir fırtınaya dönüşüyordu. İki bulut fırtınaya dönüşüyor. 1910'a gelindiğinde, çatlaklar görmezden gelinemeyecek kadar büyüktü. Klasik fizik şunları açıklayamıyordu. Merkür'ün yörüngesi. Kara cisim radyasyonu. Fotoelektrik etki. Atomların kararlılığı. Küçük anomaliler gibi görünen şeyler, daha derin başarısızlıkların belirtileriydi. 20 yıl içinde bunlar iki devrime yol açtı. Genel görelilik teorisi kütle çekimi ve uzay zaman geometrisini açıklamak için ve kuantum mekaniği mikroskobik dünyayı açıklamak için. Fizik tamamlanmaktan çok uzaktı. Gerçekliğin tuhaf, katmanlı yapısını ortaya çıkarmaya yeni başlamıştı. Kuantum mekaniğinin doğuşu. 20. yüzyılın başında, klasik fizikteki çatlaklar devasa yarıklara dönüştü. Kara cisim radyasyonu, fotoelektrik etki, atomun yapısı, bunların hiçbiri Newton mekaniği veya Maxwell'le elektromanyetizm ile açıklanamazdı. Fizikçiler, giderek daha cesur fikirler benimsemek zorunda kaldılar. Sonuç, küçük bir düzeltme değil, gerçekliğin tamamen yeniden inşa edilmesiydi. Kuantum mekaniği. Planck'ın kuantumları, isteksiz devrim. 1900 yılında Max Planck, kara cisim problemini çözmeye çalıştı. Klasik fizik, yüksek frekanslarda sonsuz radyasyon öngördü, ultraviyole felaketi. Çaresizlik içinde Planck, cesur bir matematiksel hile önerdi. Enerjinin sürekli olmadığını, frekansa orantılı ayrık paketlerde geldiğini varsaymak. E boşluk eşittir işareti boşluk H. Basit açıklama, frekansı olan bir ışık huzmesi, yalnızca H büyüklüğünde parçalarla enerji değiş tokuş edebilir. Daha yüksek frekanslı ışık daha büyük enerji parçaları taşır. Planck'in kendisi bunu pragmatik bir çözüm olarak gördü, radikal bir değişim değil. Ancak bu, yüzyıllardır fiziği tanımlayan süreklilik duvarındaki ilk çatlaktı. Einstein'ın ışık kuantumları. 5 yıl sonra Einstein, Planck'ın fikrini ciddiye aldı. Fotoelektrik etkiyi açıklamak için, ışığın daha sonra foton olarak adlandırılan kuantumlardan oluştuğunu önerdi. Bu şok ediciydi. Işık, Young'un çift yarık deneyinden bu yana bir dalga olarak anlaşılıyordu. Ancak Einstein, onun aynı zamanda bir parçacık gibi davranabileceğini gösterdi. Dalga parçacık ikiliği doğdu. Fotoelektrik etki, Einstein'a 1921'de Nobel ödülü kazandırdı ve kuantum görüşünün ilk kesin zaferini işaret etti. Bir başka bulut fırtınaya dönüştü. Bohr'un atomu. Atomun yapısı hala bir gizemdi. Rutherford çekirdeğin varlığını göstermişti. Ancak yörüngede dönen elektronlar neden çekirdeğe spiral çizmezdi? 1913'ten Niels Bohr cesur bir çözüm önerdi. Elektronlar yalnızca belirli ayrık yörüngelerde bulunur ve ışık kuantumlarını yayarak veya soğurarak bunlar arasında sıçrayabilir. Modeli, hidrojenin spektral çizgilerini şaşırtıcı bir hassasiyetle açıkladı. Bohr'un atomu, klasik yörüngeler ve kuantum kurallarının rahatsız edici bir karışımıydı, ancak işe yaradı. Kuantizasyonun sadece bir hile değil, temel bir ilke olduğuna dair bir ipucuydu. Bohr şaka yaptı, kuantum teorisinden şok olmayan biri onu anlamamıştır. Bohr için şok, dikkat ettiğinizin bir işaretiydi. De Broglie'nin dalgaları. 1924'te Louis de Broglie ikiliği tersine çevirdi. Eğer ışık dalgaları parçacık gibi davranabiliyorsa, belki parçacıklar da dalga gibi davranabilirdi. Elektronların dalga boyları olduğunu ve bunun şu formülle verildiğini önerdi. Dolar. Ters slash lambda eşittir işareti ters slash frank hp. Dolar. Basit açıklama, daha büyük momentum p'ye sahip parçacıklar daha kısa dalga boylarına sahiptir, hızlı, ağır mermiler yavaş. Hafif olanlardan daha az dalga gibi görünür. Bu fikir, 1927'de Davison ve Germer'in bir kristalden elektron difraksiyonunu gözlemlemesiyle doğrulandı. Madde dalga gibiydi. Dalgalar ve parçacıklar arasındaki duvar çöktü. Heisenberg'in matris mekaniği. 1925'te Werner Heisenberg, gözlemlenebilir büyüklüklere, ölçülebilen yayılım frekansları ve yoğunluklarına, bağlı kalan tutarlı bir çerçeve aradı ve gözlemlenemeyen elektron yörüngelerini tasvir etmekten kaçındı. Sonuç, matris mekaniği oldu. Çarpma sırasının önemli olduğu yeni bir cebilir. A nokta B nokta boşluk eşittir işareti boşluk ba. Burdikal matematik, elektronların kesikli sıçramalarını yakaladı ve spektrumları şaşırtıcı bir hassasiyetle öngördü. Kafa karıştırıcı mı? Evet. Ama aynı zamanda derinden öngörücü. Schrödinger'in dalga mekaniği. Neredeyse eş zamanlı olarak, Erwin Schrödinger, maddenin dalgalarının zamanla nasıl evrildiğini tarif eden bir dalga denklemi geliştirdi. Dolar. I ters slash par ters slash frank ters slash partial ters slash partial t, ters slash psi eşittir işareti ters slash hat h ters slash psi. Dolar. Basit açıklama, dalga fonksiyonu, sistemin olasılıklarını kodlar ve Hamilton operatörü h, bu olasılıkların zamanla nasıl değiştiğini tarif eder. Schrödinger'in yaklaşımı, Heisenberg'in matrislerinden daha sezgiseldi ve hızla kuantum mekaniğinin standart dili haline geldi. Başlangıçta Schrödinger, elektronların kelimenin tam anlamıyla dağılmış dalgalar olduğunu düşündü, ancak deneyler aksini gösterdi. Dalga fonksiyonu, uzayda fiziksel bir dalga değil, olasılık genliğiydi, yeni bir gerçeklik türü. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi. 1927'de Heisenberg, şok edici bir sonucu resmileştirdi, bir parçacığın konumu ve momenti aynı anda keyfi bir hassasiyetle bilinemez. Bu belirsizlik ilkesi, ölçüm cihazlarının bir sınırlaması değil, doğanın temel bir özelliğiydi. Dolar. Ters slash delta x ters slash c dot ters slash delta p ters slash g ters slash frank ters slash bar 2. Dolar. Basit açıklama. Konumu ne kadar hassas bilirseniz, momenti o kadar az hassas bilirsiniz ve tam tersi, doğa kendisi bu sınırı koyar. Newton fiziğinin temel taşı olan determinizm, olasılıklara boyun eğdi. Kopenhag yorumu. Bohr ve Heisenberg bir yorum önerdi. Kuantum mekaniği, kesin gerçeklikleri değil, ölçüm sonuçlarının olasılıklarını tarif eder. Ölçüm eylemi, dalga fonksiyonunu çökertir. Bu Kopenhag yorumu pragmatik ve başarılıydı, ancak felsefi olarak rahatsız ediciydi. Einstein, ünlü bir şekilde itiraz etti, Tanrı zar atmaz, ancak deneyler kuantum mekaniğinin olasılıksal doğasını sürekli olarak doğruladı. Dirac ve görelilik kuantum teorisi. 1928'de Paul Dirac, kuantum mekaniğini özel görelilik teorisiyle birleştirerek Dirac denklemini oluşturdu. Bu, elektronu eşsiz bir hassasiyetle tarif etti ve yeni bir parçacığı öngördü. 1932'de keşfedilen pozitron. Dirac'ın soğukkanlı güveni, fiziğin büyük bir kısmı ve tüm kimyanın matematiksel teorisi için gerekli temel fiziksel yasalar tamamen bilinmektedir. Çağın hırsını yakaladı. Bu, kuantum teorisinin görelilikle birleştirilebileceğine dair ilk ipucuydu. Kuantum alan teorisine büyüyen bir vaat. Yeni bir dünya görüşü. 1930'lara gelindiğinde kuantum devrimi tamamlanmıştı. Enerji kuantize edilmişti. Işık ve madde hem dalga hem parçacıktı. Atom, elektronların ayrı kuantum durumlarını işgal etmesi nedeniyle kararlıydı. Temel ölçeklerde olasılık, kesinlik değil, hüküm sürüyordu. Klasik fizik reddedilmemişti, büyük ölçeklerde kuantum mekaniğinin bir limiti olarak geri kazanılmıştı. Bu, modern fiziğin ilk dersiydi. Eski teoriler asla yanlış değildir. Sadece eksiktir. Ancak ne kadar parlak olursa olsun kuantum mekaniği, yeni zorluklarla karşılaştı. Parçacıklar nasıl etkileşir, dağılır, yok olur ve yeniden ortaya çıkar? Parçacık sayısının sabit olmadığı ve görelilik gereksinimlerini karşılayan bir çerçeve nasıl inşa edilir? Cevap. 20. yüzyılın ortalarında kuantum alan teorisi ile geldi, Feynman ve diğerleri tarafından öncülük edildi. Hikayemizin bir sonraki bölümü. Richard Feynman ve kuantum alan teorisinin dili. Kuantum mekaniği, atomları ve molekülleri açıklamakta zafer kazanmıştı. Ancak deneyler daha derine indikçe sınırları belirginleşti. Elektronlar, fotonlar ve diğer parçacıklar sadece bağlı durumlarda kalmıyorlardı. Etkileşiyorlar, çarpışıyorlar, yok oluyorlar ve yeni parçacıklar yaratıyorlardı. Bu süreçleri tarif etmek için kuantum mekaniği, Einstein'ın özel görelilik teorisiyle birleştirilmeliydi. Sonuç, modern parçacık fiziğinin tamamının dayandığı çerçeve olan kuantum alan teorisi, QFT, oldu. Kuantum mekaniği neden yetersizdi? Sıradan kuantum mekaniği, parçacık sayısını sabit olarak ele alıyordu. Bir elektron atom içinde hareket edebilirdi, ancak aniden kaybolamaz veya dönüşemezdi. Ancak parçacık hızlandırıcılarındaki deneyler tam da bunu gösteriyordu. Parçacıklar sürekli olarak yaratılıyor ve yok ediliyordu. Ve E boşluk eşittir işareti boşluk mc üssü 2 işareti ile görelilik, yeterince enerjik çarpışmaların enerjiyi yeni kütleye dönüştürebileceğini gerektiriyordu. QFT, ontolojiyi değiştirerek yanıt verdi, alanlar temeldir. Parçacıklar onların uyarılmalarıdır. Her parçacık türü, tüm uzayı kaplayan bir kuantum alanına karşılık gelir. Elektron, elektron alanındaki bir dalgalanmadır. Foton, elektromanyetik alandaki bir dalgalanmadır. Gluonlar, kuarklar, W ve Z bozonları, Higgs, her biri kendi alanının uyarılmasıdır. Yaratım ve yok oluş doğal hale geldi. Alanı uyarmak veya sönümlemek. Kuantum elektrodinamiği, QET. Tamamen başarılı ilk görelilik QFT, yüklü maddenin, örneğin elektronların, fotonlarla etkileşimlerini tarif eden kuantum elektrodinamiği, QET, oldu. 1940'larda Richard Feynman, Julian Schrödinger ve Sinitiro Tomonaga tarafından geliştirilen, 1965 Nobel ödülünü paylaşan, QET, önceki hesaplamaların belası olan sonsuzlukları çözdü. Anahtar, yeniden normalleştirmeydi. Bazı sonsuzlukları birkaç ölçülebilir parametreye, yük, kütle, hemen ilkesel bir yöntem, kesin sonlu öngörüler bırakıyordu. Sonuç tarihseldi. Elektronun manyetik momentini olağanüstü bir hassasiyetle öngördü, bilimdeki en doğru doğrulanmış öngörülerden biri. Feynman diagramları, fiziğin yeni grameri. Feynman'ın en etkili katkısı kavramsaldı. Görsel bir hesaplama icat etti, Feynman diagramları, opak integralleri görsel, sayılabilir süreçlere dönüştürdü. Düz çizgiler fermiyonları, elektronlar, kuarklar, temsil eder. Dalgalı çizgiler, kalibre bozonlarını, fotonlar, gluonlar, temsil eder. Köşeler etkileşim noktalarıdır. Diyagramlar, bir sürece katkıda bulunan olası hikayeleri listeler, Feynman'ın yol integralleri görüşünü yansıtır, kuantum süreci tüm yolları keşfeder, genlikler toplanır, olasılıklar onların büyüklüklerinin karesinden çıkar. Bir zamanlar korkutucu olan, dokunulabilir ve hesaplanabilir hale geldi. KED ötesinde, güçlü ve zayıf kuvvetlere doğru. QET, elektromanyetizmi fethetti. Ancak aynı araç kutusu, alanlar, kalibre asimetrisi, yeniden normalleştirme, diyagram teknikleri, daha ileri gidebilirdi. Zayıf kuvvet, beta bozulmasından ve güneş füzyonundan sorumlu, ağır aracılara, W artı veya eksi, Z sıfır. Ve parite ihlaline ihtiyaç duyuyordu. Birleşik bir açıklama gerektiren tuhaflıklar. Güçlü kuvvet, kuarkları proton ve nötronların içinde tutan, tamamen farklı bir karaktere sahipti. Kısa mesafelerde muazzam kuvvet, ancak uzun mesafelerden neredeyse görünmez. Birleştirici tema, kalibre asimetrisi idi. Denklemlerin yerel dönüşümler altında biçimlerini koruması gerektiği talebi, gerekli kalibre alanlarını, fotonlar, gluonlar, W/Z ve etkileşim yapılarını şaşırtıcı bir zorunlulukla ortaya çıkarır. Zafer ve sınırlar. Yüzyılın ortalarına doğru QFT, parçacık fiziğinin lingua francesa haline geldi. Subatomik dünyayı düzenledi ve hassas hesaplamaları mümkün kıldı. Ancak kütle çekim kuantizasyona direndi. Aynı yeniden normalleştirme hileleri başarısız oldu ve uzay zamanın tam bir kuantum teorisi hala yakalanması zor kaldı. QFT, muhteşem ancak etki alanında sınırlı bir zaferdi. Kuantum kromodinamiği ve güçlü kuvvet. KED'in başarısı, fizikçileri 1950'ler ve 60'ların kaotik sınırıyla yüzleşmeye cesaretlendirdi. Parçacık hayvanat bahçesi. Yeni hadronlar, pionlar, kaonlar, hiperonlar, rezonanslar, hızlandırıcılardan kafa karıştırıcı bir bolluk taktı. Bu kaos temel miydi, yoksa periyodik tablo gibi organize edilebilir miydi? Güçlü kuvvetin gizemi. Nükleer bağlanma tuhaf özellikler sergiliyordu. Femtometre ölçeklerinde muazzam kuvvet, ötesinde hızla kayboluyordu. Doygunluk, daha fazla nükleon eklemek, parçacık başına bağlanmayı lineer olarak artırmıyordu. Kısa ömürlü hadronik rezonansların bulduğu. Klasik benzetmeler başarısız oldu. Radikal bir yeni resim gerekiyordu. Kuark modeli. 1964'te Murray Gell-Mann ve bağımsız olarak George Zweig, hadronların daha az, daha temel bileşenlerden oluştuğunu önerdi. Kuarklar. Başlangıçta, 3 tat, yukarı, aşağı, tuhaf, kimyadaki periyodik kalıplar gibi hadron çokluklarını düzenledi. Protonlar ve nötronlar, yukarı/aşağı kombinasyonları. Kaonlar ve hiperonlar, tuhaf içerir. Model, hayvanat bahçesini düzenledi. Ancak hiçbir deney tek bir kuarkı izole etmemişti. Kuarklar gerçek miydi, yoksa sadece kullanışlı bir muhasebe miydi? Hapsolma gizemi. Protonlar yüksek enerjilerde parçalandığında bile, detektörler hadron dışları görüyordu. Serbest kuarklar değil. Kuarkları bağlayan kuvvet, onları ayırmaya çalıştıkça güçleniyor gibiydi. Tıpkı çekildiğinde daha fazla gerilen bir lastik bant gibi. Bir kuvvet elektromanyetizmadan bu kadar farklı nasıl davranabilirdi? Kuantum kromodinamiği, QCD. Atılım, yeni bir abelyan olmayan kalibre teorisiydi. Kuantum kromodinamiği, QCD. Kuarklar renk yükü taşır. 3 tür soyut özellik, kırmızı, yeşil, mavi. Hadronları renksiz kombinasyonlardır. Rıgdem beyaz ışık gibi. Kuvvet, kendileri derrenk taşıyan gluonlar tarafından taşınır, bu yüzden birbirleriyle etkileşirler. Bu son özellik, kendi kendine etkileşen kalibre bozonları, kıçlık eden niteliksel olarak farklı kıldığı ve en çarpıcı özelliklerini destekledi. Asimptotik özgürlük ve hapsolma. 1973'te David Gross, Frank Wilczek ve David Politzer, asimptotik özgürlüğü keşfetti. Çok kısa mesafelerde, yüksek enerjilerde, güçlü bağlanma azalır. Kuarklar neredeyse özgürce davranır. Daha büyük mesafelerde, düşük enerjilerde, bağlanma artar. Kuarklar sıkıca bağlıdır. Hapsolma. Basit açıklama, daha fazla enerjiyle yakınlaşın. Kuarklar tasmadan kayar. Uzaklaşın, tasma sıkılır. Bu, sılacın derin inelastik saçılma sonuçlarını, protonların içindeki nokta benzeri bileşenler ve serbest kuarkların yokluğunu açıkladı. Üçlü, 2004'ten Nobel ödülü aldı. QCD için kanıtlar. QCD, zarif bir fikirden deneysel bir temele olgunlaştı. Çarpıştırıcılardaki jetler, yüksek enerjili kuarklar ve gluonlar çarpışmalardan çıkar ve polimer spreyler halinde hadronlaşır. Jetler, desenleri QCD öngörüleriyle eşleşir. Kafes QCD, süper bilgisayar simülasyonları uzay zamanı ayrıklaştırır. Hadronların kütlelerini ve etkileşimlerini etkileyici bir hassasiyetle yeniden üretir. Kuark gluon plazması, aşırı sıcaklıklarda ve yoğunluklarda, ıhık, LHC, madde kuark ve gluonların hapsolmamış haline dönüşür, erken evrenin yankıları. Hadronlar temel değil, bileşik hale geldi. Gluonlar yapıştırmadan sorumluydu. Çift taraflı zafer. QCD, Kate ve elektrozayıf teoriyle birleşerek standart model, SMI tamamladı. Bu muazzam bir başarıydı, ancak yeni gizemleri aydınlattı. Hapsolma hala ilkelerden analitik olarak kanıtlanmamıştır, ancak büyük ölçüde desteklenmektedir. Güçlü cephe problemi, QCD, deneylerin görmediği cephe ihlaline izin veriyor gibi görünüyor. Kozmik boşluklar, QCD, sıradan maddeyi açıklar. Karanlık madde değil. Teori çok şeyi açıkladı, ama her şeyi değil. Elektrozayıf birleşme ve Higgs mekanizması. 1970'lerin başında Edwin QCD sağlam bir şekilde yerleşmişti. Ancak zayıf nükleer kuvvet, radyoaktif bozulma ve güneş füzyonundan sorumlu, tuhaf kaldı. Kısa menzilli, pariteyi ihlal eden, ağır bozonlar tarafından taşınan, daha derin bir birleşme çağırıyordu. Bu, fiziğin en büyük başarılarından biri olan elektrozayıf teori olarak geldi. Merkezdeki öngörüsü, Higgs bozonu, doğrulanması için neredeyse yarım yüzyıl aldı. Zayıf kuvvet, tuhaf etkileşim. Zayıf kuvvet şu durumlarda ortaya çıkar. Beta bozulması, nötron bir proton olur, bir elektron ve bir antineutrino yayar. Yıldız füzyonu, protonlar, daha ağır çekirdekler oluşturmak için nötronlara dönüşür. Ayırt edici özellikler. Çok kısa mesafelerde, tilde 10 kısa çizgi üssü, 3 işareti femtometre, etki eder. Pariteyi, ayna simetrisini ve hatta cephe simetrisini ihlal eder. 3 ağır parçacık tarafından taşınır, W artı, W kısa çizgi, Z0. Bu bozonlar kütlelerini nereden alır, foton kütlesiz kılırken? Bu merkezi bir gizemdi. Elektrozayıf birleşme, Glashow, Salam, Weinberg. 1960'larda Seldon Glashow, Abdus Salam ve Steven Weinberg bir birleşme önerdi. Elektromanyetizm ve zayıf kuvvet, tek bir elektrozayıf etkileşimin iki yüzüdür. Anahtar fikirler. Yüksek enerjilerde birleşirler, düşük enerjilerde farklı görünürler. Uzayı dolduran yeni bir alan, Higgs alanı, simetriyi kırar, W ve Z'ye kütle verir, foton kütlesiz kalır. Matematiksel olarak, su 2 alt çizgili boşluk çarpı boşluk U1 alt çizgiye simetri grubuna sahip bir kalibre teorisi. Higgs mekanizması. Higgs alanı, tüm uzayı dolduran kozmik bir ortam gibidir. Onunla etkileşime giren parçacıklar adalet kütlesi kazanır. Etkileşime girmeyenler, foton gibi, kütlesiz kalır. W ve Z bozonları, Higgs alanıyla güçlü bir şekilde bağlanır, yaklaşık 80 ila 90 giga elektron volt kütle kazanır. Fermiyonlar, her fermiyon türü için farklı olan yük hava bağlantıları aracılığıyla kütle kazanır. Higgs bozonu kendisi, Higgs alanının bir dalgalanmasıdır, kuantum uyarılması. Basit açıklama, kütle, bir kez verilen madde değil, her yerde mevcut olan bir alanla sürekli etkileşimdir. Deneysel zafer, W, Z ve Higgs. Kahramanca deneyler teoriyi test etti. 1983, CERN, SPSE, W artı veya eksi ve Z0 bozonlarının keşfi, kütleleri ve özellikleri öngörülerle uyumluydu. Jello Rubbi A ve Simon van der Meer, 1984'ten Nobel ödülü aldı. 2012, CERN, LHC, Atlas ve CMS'e, tilde 125 giga elektron voltta yeni bir parçacık, Higgs bozonu, duyurdu. Üretim ve bozulma kanalları SEM'e beklentileriyle uyumluydu. Bu keşif, standart modelin parçacık listesini tamamladı. Fırtına geçti, harita araziyle işleşti. Standart model tam görkemiyle. 2010'larda standart model, bilimin en başarılı teorilerinden biri olarak duruyordu. Kuvvetler, alanlar. Elektromanyetizm, GET. Güçlü kuvvet, GUCD. Zayıf kuvvet, elektrozayıfın bir parçası olarak. Parçacıklar. 6 kuark, yukarı, aşağı, tuhaf, cazibeli, dip, üst. 6 lepton, elektron, muon, tau ve nötrinoları. Kalibre bozonları, foton, 8 muon, W, Z. Higgs bozonu. Onun öngörü gücü şaşırtıcıydı. Nesiller boyu çarpıştırıcılar ve dedektörlerle doğrulandı. Çatlaklar ortaya çıkıyor. 2012'de şampanya mantarları patladığında bile fizikçiler SM'nin eksik olduğunu biliyorlardı. Kütle çekimi kapsamaz. Nötrinolar kütleye sahip, ancak minimal SM onları kütlesiz yapar. Karanlık madde ve karanlık enerji eksik. Hiyerarşi sorunu, Higgs kütlesi, Planck ölçeğindeki kuantum düzeltmelerine kıyasla neden bu kadar hafif? Tat gizemleri, bu kütleler ve karışımlar neden? Neden üç nesil? Higgs'in keşfi bir son değil, bir başlangıçtı. SM'nin kapsadığı kadar doğru olduğunun bir işareti. Bilimsel yöntemin dersi. Kelvin'in mütevazı bulutlarından tam ölçekli devrimlere, fizik anomalileri ciddiye alarak ilerledi. Birinci kafa karıştırıcı veriler, Merkür'ün precesi 10'u, kara cisim spektrumları, fotoelektrik eşikleri, atomların kararlılığı. İkinci cesur teorik çerçeveler, genel görelilik teorisi, kuantum mekaniği. Üçüncü birleştirici formalizmler, kuantum alan teorisi, kalibre simetrisi. Dördüncü öngörülen varlıklar, kuarklar, gluonlar, W/Z, Higgs. 5. Onlarca yıllık deneysel sebat, masaüstü deneylerden tera elektron volt çarpıştırıcılara. 6. Zafer ve yeni sorular. Eski teoriler reddedilmedi, sınır durumları olarak yerleştirildi. Düşük hızlarda ve zayıf kütle çekimde Einstein'da Newton, büyük ölçeklerde kuantum mekaniğinde klasik fizik, sabit parçacık sayısında kuantumda görelilik olmayan kuantum mekaniği. Son düşünce. Newton'un mekanik evreninden Planck'ın çaresiz kuantumlarına, Einstein'ın fotonlarından Bohr'un kuantum sıçramalarına, Feynman'ın diyagramlarından Kjetnik'in jetlerine ve Higgs alanının sessiz her yerde oluşuna, son 150 yıl, küçük bulutlardan doğan fırtınaları gösteriyor. Her anomali, Merkür'ün yörüngesi, kara cisim spektrumları, kararsız atomlar, eksik Higgs, daha derin bir şeyin keşfedilmeyi beklediğine dair bir ipucuydu. Bugün standart model, öngörüleri zarif bir hassasiyetle doğrulanmış bir zafer olarak duruyor. Ancak Kelvin'in bulutları gibi, yeni gizemler pusuda, karanlık madde, karanlık enerji, nötrino kütleleri, baryon asimetrisi, kuantum kütle çekimi. Eğer tarih bir rehberse, bu çatlaklar fiziğin bittiği anlamına gelmez, bir başka devrimin yeni başladığı anlamına gelir. Kaynaklar ve ileri okuma. Standart model ve kuantum alan teorisinin temelleri. Peskin, M. E. ve işareti Schroeder, D. 5. 1995. Kuantum alan teorisine giriş. Westville Press. Weinberg, S. 1995. Kuantum alan teorisi, cilt 1 ile 3 arasında. Cambridge University Press. Griffiths, D. 2008. Temel parçacıklara giriş, ikinci baskı. Ley ve CH. Feynman, R. P. Leighton, R. B. ve işareti Sands, M. 1963. Feynman fizik dersleri. Addison Wesley. Genel görelilik ve kozmoloji. Einstein, A. 1916. Genel görelilik teorisinin temeli. Annelen der Paisik. Misner, C. W. Tone, K. S. ve işareti V'ler, J. A. 1973. Kütle çekim. W. H. Freeman. Jarrod, S. M. 2004. Uzay zaman ve geometri, genel görelilik teorisine giriş. Addison Wesley.